Ayrım 2, sayfa 11. Babası henüz cevap vermeden camın önündeki tahta sedirin üzerinde sessiz sadasız uyuyan kundaklı bebeği görmüş bu kez. Bu kim? Annesi yüzüne çarçabuk iliştirdiği bir gülümsemeyle kızı elinden tuttuğu gibi bebeğin başucuna götürmüş. İsmi Gül, o bildik aşina gülüşü hemen görmüş de annesinin yüzündeki bitkinliği, solgunluğu hiç fark etmemiş. Bu senin kız kardeşin demiş anne gülümseyerek. Küçük kız şaşkın, bebeğin yumuk gözlerine, minicik ağzına, hokka gibi burnuna baka kalmış. Siz kardeşsiniz demiş baba. Bundan böyle yaşadıkça birbirinizi sevecek ve koruyup kollayacaksınız. İsmi Gül incitmekten çekinerek uzanıp hafifçe bebeğin pembe yanağını okşamış. Pek güzelmiş. Kim getirdi onu bize? Baban getirdi demiş annesi sesindeki kırgınlığı saklayarak. Hep burada mı kalacak? Evet demiş babası. O bizim bebeğimiz. Ona bakacak mısın? Koruyup kollayacak mısın? Hı, tabii bakacağım. Peki ismi ne diye sormuş İsmi Gül. Babası diz çöküp kızının saçlarını okşamış. Bir ismi yok şimdilik. İsmini de sen koy istersen. Tamam demiş heyecanlı küçük kız. Ama şimdi olmaz. Önce bir düşüneyim akşama kadar. Öyle olsun demiş babası gülerek. Düşün taşın, sana akşama kadar müsaade. Hadi bakalım şimdi de gidip tayı görelim. Biraz sonra babasıyla birlikte yeni doğan tayı terideken içi yanmış İsmi Gül'ün. Daha doğar doğmaz annesini kaybeden öksüz taya çok acımış. Annesi öldü. Şimdi kim bakacak ona? Biz bakacağız demiş babası, buruk ama şefkatli bakışlarını tayının üzerinden ayırmadan. Bakacağız, besleyeceğiz, büyüteceğiz. Demek ki bebeği de biz bakacağız, taya da. İsmi Gül babasının mahcup bakışlarını kaçırdığını fark etmeden heyecanla atılmış. İkisinin de ismi yok. Tayın ismini de ben koyayım mı baba? Münasip olur mu? Olur elbet demiş babası. Bak gördün mü, bugün yapacak birçok işin var. Küçük kız o gün akşama dek düşünmüş, taşınmış, önüne gelene sormuş, soruşturmuş, sonunda bir neticeye varmış. Gülnihal demiş. Gülnihal olsun kardeşimin adı. Manası gül fidanı demiş babası. Pek güzelmiş. Ne âlâ bir isim buldun kardeşine. Hem kendisine çok yarışacak hem de senin ismine. Peki ya Tay demiş annesi. Tay'ın ismini de buldun mu bakalım? Ona da bir isim koydum. Madem ki annesi yok, madem ki Gülnihal ile birlikte büyüyecek, öylesi ismi Gülcivan olsun dedim. Pekâlâ demiş babası. Sayende kızım, artık ikisinin de isimleri tamam. Birkaç gün sonra yedisi akşamı geldiğinde baba abdestini almış, namazını kılmış, bebeğini kucağına alıp okumuş, üflemiş ve adını 3 kez kulağına fısıldamış. Gülnihal, Gülnihal, Gülnihal. Gözleri sımsıkı yumulu bebeğin gül dudaklarının arasından çıkan incecik bir inilti doldurmuş odayı. Tam o anda çiftliğin ahırındaki 7 günlük Gülcivan olduğu yerde şöyle bir silkinmiş, ardından başını kaldırıp henüz kıvamını bulmamış sesiyle uzun uzun kişnemiş. Gülnihal ile Gülcivan'ın şu alemdeki ilk haftaları çiftlik ailesinin yavaş yavaş kara kışı hazırlandığı, buğulu üzüm salkımlarının asmalarından koparılıp hebenklere asıldığı, döven taşları altında ekin tanelerinin saplarından bir bir ayrıldığı, kızılın, sarının, kahverenginin birbirine karıştığı erken güz günlerine denk gelmiş. Sonrasında günden güne ışığını yitirip kısalan kış ayları boyunca kızın da tayın da o tazecik cıvıl cıvıl sesleri, alçak bir tepenin eteğini kurulu, küçük, mütevazi çiftlik hayatının karla kaplı siyah-beyaz renklerini karışmış. Yüreği mülayim bir kadınmış anne. Kocasının kucağında 1 günlük bebeğiyle kapıya dayandığı o rüzgarlı sabahı geçmişte bırakmış, öksüz Gülnihal'i, yüzünü bir kez bile görmediği Gunda'nın kızını hiç yüksünmeden ismi günün yanına katıp öz evladı gibi büyütmüş. Gülnihal bebek saçlarının, gözlerinin rengini, ağzından çıkan ilk manalı heceyi o evin korunaklı sıcak odalarında bulmuş. Cümle çiftlik kadınları arasında kucaktan kucağa el bebek gül bebek gelip geçen sabahlarda, akşamlarda. Koz kavuran fırtınasının hemen sonrası baharın apansız gelip kışın kapısına dayandı o hala serin ama ışıltılı günlerin biriymiş. Gülnihal babasının kucağında 7. ayını süren tombul tombalak bir bebekken ilk kez o zaman Gülcivan'la tanışmış. Budanıp 2 eliyle birden kulaklarını arasından aşağı inen kara perçemine asıldığında hiç sesini çıkarmamış Gülcivan. Yerinden bile kıpırdamamış. Hayvanın sükunetinden yahmalan bebek önce bir kıkırdamış, sonra annenin, babanın ve ismi Gül'ün meraklı bakışları altında hızla atılıp yüzünü pat diye atın yüzüne yapıştırmış. Baba bak öpüyor, Gülcivan'ı öpüyor diye heyecanla bağırmış ismi Gül. Öpmüş mü, koklamış mı yoksa kendince dokunmuş mu bilinmez ama tayın kokusu, bebeğin taze süt kokusunu ilk kez o an, o dakika böyle bulmuş. Duru durağı yokmuş bebeğin. Seyredenlerin hayret nidaları arasında babasının kucağından sıyrılıp emekliye emekliye tayın bacaklarının arasına karışıvermiş. Ay ay ay baba tut onu ne olur tut ezilecek şimdi. İsmi Gül ile annesinin korku içinde bağırıp çağırmalarına rağmen babanın yüreği ferahmış. Meraklanmayın olmaz bir şey. At insana dokunmaz. Gerçekten de Gülcivan, ayaklarının dibinde dolanan bu aklı bir karış havada davetsiz misafir görünce çakılıp kalmış olduğu yerde. Seyisi, rençberi, hizmetlileri bir koşu gelip toplanmışlar etrafta. Neden sonra Tay ön ayaklarından birini havaya kaldırdığında yeni bir heyecan dalgası yayılmış bahçeye. Ama şükür korktukları gibi olmamış. Hayvan babanın 40 yıllık tecrübesini haklı çıkararak ayağını usulca bebeğinin üzerinden aşırıp tam önüne bırakmış, onu dört ayağının arkasına saklamış sanki. Az sonra erkenden kışın kapısını çalan o ivecan bahar gününde cümle çiftlik ahalisi korkularını unutup ihtimaldir ki hayatlarında ilk kez 7 aylık bir bebekle gününe saatine varıncaya dek yaşadı bir tayın bu dakikalar süren kıpır kıpır neşeli oyununu seyre koyulmuşlar. Şunların haline bak, sanırsın iki sevdalı deyivermiş kadınlardan biri. Hakikaten Gülcivan aynı karanlık gecenin aynı kara yazgının getirip yanı başına bıraktığı Gül Nihal'e ilk görüşte vurulmuş sanki. Öyle ki o günden sonra küçük kız uykusunda hık dese Tay ahırda huysuzlanır, Gül Nihal kız da Gülcivan'ı bir gün görmese yemeden içmeden kesilir olmuş. Önceleri şaşırmışlar biraz ama gel zaman git zaman sadece anne ile baba değil bütün çiftlik hizmetlileri kara yazının buluşturduğu bu iki öksüzün sevdalı hallerini kanıksamışlar. Günler ayları, aylar mevsimleri, mevsimler yılları kovalamış, su gibi akıp geçmiş zaman. Anne ile baba akılları erdiğinde işin aslını kızlarından saklamamışlar. Ama Gül Nihal'in babanın genç yaşta ölen ikinci karısından Kunda adlı bir Çerkez kadınından doğduğunu bilmek iki kızın kardeşliğinde de sevgilerine de bir nebze olsun gölge düşürmemiş. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeden koyun koyuna yatıp aynı sabahlara uyanmışlar. Bir gün olsun ayrılmadan, bir gün olsun kırılmadan, incinmeden, göz açıp kapayıncaya çocukluktan çıkıp birbirinden güzel, birbirinden nazenin iki ergin kızı olmuşlar. İsmi Gül'ün beyaz teni üzerine kara kaşı, badem gözü, serbest bıraktığında beline dek inen zeytuni siyah saçlarıyla, Gül Nihal'in pembe yanakları, zümrüt gözleri, yüzünün iki yanından aşağı sarı deniz dalgaları gibi akıp giden saçları sanırsın birbirinin hoş bir aksi sadasıymış. Bir görenin dönüp de bir daha bakmadan geçemediği ben diyeyim iki taze gül goncası, sen anla ki iki duru su damlası. Ne çare yüzünden güldüren Allah'ım o nispette bahtından güldürmemiş güzelleri. Fenk usulü takvimde 20. yüzyılı 5 geçiyormuş zaman, aynı yılın içinde arka arkaya önce babalarını, sonra gencecik yaşta annelerini kaybettiklerinde ismi Gül 16, anadan doğma tarihsiz Gül Nihal de daha 12'sindeymiş. Erken ölümlerin gölgesiyle kararmış haneleri, kimi kimseleri de yokmuş pek, dünyadan bir haber iki taze sahipsiz ortada kala kalmış. Ta ki durumu haber alır almaz İstanbul'dan kalkıp gelen helal süt emmiş uzak akrabalar bir anda hem öksüz hem de yetim kalan kızlara el uzatıncaya kadar. Tez zamanda paraya çevrilecek ne varsa satıp savunmuş, yükte hafif, bahada ağır eşyalar arabalara yüklenmiş, iki sahipsiz savi, kısmetleri gelip onları buluncaya dek uzak akrabaların yanında ağırlanmak üzere Derzaat'te doğru yola çıkmış. Eşya, esvap, para, pul hiçbir umurunda değilmiş. Her şeyden kolayına vazgeçmiş de bir Gülcivan'dan vazgeçmiş Gül Nihal. Bunu satar İstanbul'dan yenisini alırız demişler. Burası gibi değil, kız kısmının İstanbul'a at üzerinde ne işi olur demişler. Lakin dinletememişler. Bir çiftlik dolusu adam allem etmiş, kallem etmiş, günlerce sabahlara dek dil dökmüş ama hiç kimse küçük kızı yola getirememiş. Atının önünde siper olup dikilmiş. Gülcivan olmadan şuradan şuraya adımımı atmam demiş de başkaca bir şey dememiş. Velhasıl denize bakan o güzel şehir iki kız kardeşi temelli uğurlarken kızların yanında Gülcivan da varmış. Kısacık hayatlarındaki bu en uzun ve meşakkatli yolculuğun ardından nihayet yorgun argın Haydarpaşa garında trenden inip sağ salim sarayların, camilerin, sultanların evine Yeditepe'li İstanbul şehrine varmışlar. Varmışlar ki ne görsünler, koca İstanbul'un yüreğini bir uçtan bir uca korku salmış ki kolayca durulmaz. Bir suikast lafıdır, Türk'ü, Ermenisi, Rum'u, Yahudisi cümle İstanbul ahalisinin dilinden düşmez olmuş. Elleri kırılasıcalar, dinden imandan çıkmış kendini bilmezler, yavur tohumları çete kurmuşlar. Cuma selamlığından çıkışta padişahlar padişahı Abdülhamit Han'ın arabasına bomba koymuşlar da az kaldı ölesiymiş. Çok adam, çok araba, çok at telef olmuş ama şükürler olsun sultanı Allah korumuş. İsmi Gül Fatih'teki eve varıp haremliğin kadınları arasına karışınca soyunup dökülmesi, eşyaların yerleşmesi, yiyip içmesi, hoşbeşi derken gara ilk adım attığında yüzüne çarpan İstanbul havası misali daha gelir gelmez yüreğini titreten bu suikast haberini unutup çarçabuk akşamı etmiş. O etmiş etmesine de aynı gece iki kardeş haremli misafir odasında bir yer döşeğinde koyun koyuna vermiş kalabalık bir akraba evindeki ilk uykularına yattığında Günnihal'in yüreği kara kışın ayazında kalmış serçe yavrusu gibi zangır zangır titremekteymiş. Sağa dönmüş, sola dönmüş, olmamış. Bir türlü uyku tutmamış küçük kızı. Sonunda yattığı yerden uzanıp sessizce ablasının yanağını okşamış. Abla diye fısıldamış. Uyudun mu ablam? Karanlığın içinde ismi Gül'ün yol yorgunu gözleri endişeyle çakmak çakmak açılmış. Uyumadım Gülnihal'im. Ne oldu sana? Yerini mi yadırgadın? Korktun mu yoksa? Yakayım mı lambayı? Korktum ablam demiş Gülnihal. Hem de öyle büyük bir korku ateşi düştü ki içime. Daha vardığımız gün padişahımızın başına gelenler. Hayırlara gelsin ama. Bu iyi değil. Hiç iyi alamet değil. İsmi Gül gülerek kardeşinin saçlarını okşayıp yüzünü ellerinin arasına almış. Allah iyiliğini versin emi Gülnihal. Korktuğun bu muydu? Padişahla bizim ne alakamız olur? Hiç korkma sen. Büyük adamların her daim başına gelir böyle haller. Yok ablam demiş Gülnihal, sesinde hala yatışmayan bir korkuyla. Anladım ben. Anladım ki bu İstanbul şehri yüzümüze gülmeyecek. İçim hiç rahat değil. Kötü şeyler olacak burada bize. Durmayalım. Gidelim ablam buralardan. Evimize gidelim. İsmi Gül zifiri karanlığın içinde iyice yaklaştırmış yüzünü kardeşinin yüzüne. Nefesini nefesine katmış, dosdoğru korkuyla bakan gözlerinin içine bakmış. Günnihal'im demiş, bak ne diyeceğim. Daha kundakta bebektin, ben babama söz verdim. Seni hayatım boyunca koruyup kollayacağıma söz verdim. Babamıza verdiğim sözü yarı yolda komam. Seni bırakmam, her hal ve şartta seni katiyetle bırakmam. Sakın korkma emi benim güzel kardeşim. Bırakmayalım ablam, bu İstanbul şehri çok büyük. Birbirimizi bırakmayalım, yoksa kayboluruz diye inlemiş Gülnihal. Hala yatışmayan bir korkuyla titremiş sesi. Kaybolmayacağız. Çünkü hiç bırakmayacağız birbirimizi. Hadi uyuyalım artık diyerek sevip okşayarak yatıştırmış kardeşini İsmi Gül. Tam uykuya dalacaklarken huzursuz bir daha yerinde kıpırdanmış Gülnihal. Gülcivan ne alemde acaba? O da korkuş mudur dersin abla? Merak etme demiş ablası. Belki biraz yerini yadırgamıştır ama alışır merak etme. Senin de burada olduğunu biliyor ya, içi rahattır şimdi onun. Ardından kısa bir an hülyalara dalmış, dayanamamış, gözleri pırıldayarak yatağın içinde kolun üzerinde doğrulmuş. Benim içime de başka şeyler doğuyor kardeşim demiş. İyi şeyler doğuyor. Bak görürsün, İstanbul uğurlu gelecek bize. Son zamanlarda talih bizi biraz boşladı. Ama hissediyorum bu şehirde yeniden yüzümüze gülecek. Dediği gibi de çıkmış. Meğer kısmeti de kendi gibi yoldaymış ve İsmi Gül'ü oracıkta İstanbul'daki akraba evinde beklermiş. Fatih'teki konakta ehliyeti misafirlikleri henüz bir iki ayı ancak bulmuşken bir akşam ev ahalisi yemekte hep bir araya gelmişler. O gün evin beyinin selamlıkta ağırladığı bir de konukları varmış. Osman Nedim Bey, yavaş yavaş kırklı yaşlarına hazırlanan iri yarı, kara yağız, dağlar gibi muteber bir adammış. Edirne'de uçsuz bucaksız arazilerin, ağılların, otlakların, mandıraların, harraların sahibiyken malıyla mülküyü övmekten ar eden, tevazu sahibi bir adammış da evin beyinin sohbet arasında dillendirdiğine göre işin aslı, sarayın ve dahi İstanbul'un yarısının erzakı onun topraklarından çıkarmış. Velhasıl Edirne'de işlediğini cümle İstanbul'a satan bir büyük tüccarmış Osman Nedim Bey. Mektebi Sultani'den beri biliriz birbirimizi. Ne günlerimiz geçti beraber. Mezuniyetin akabinde çarçabuk başını bağladılar. Memlekete dönüp çoluk çocuğa karıştı. Elinde avucunda ne varsa hepsini babadan kalma bir avuç toprağa yatırdı. Derken çiftçilik sahibi oldu. Hepten göremez olduk birbirimizi. Esen'in yarısında mal almak bahanesiyle Avrupa vilayetlerinde geçirince şükürler olsun son zamanlarda bir ayağı İstanbul'da. Kolay kolay kırmaz beni. Her gelişinde böyle birkaç günlüğüne de olsa evimi şenlendirir. O akşam Osman Nedim Bey sohbeti fırsat bilip Edirne'deki işlerin artık iyice nizama intizama girdiğinden, bundan böyle daha sık İstanbul'da bulunmanın lüzum ettiğinden, lakin ev bark olmayınca gidip gelmelerin müşküllüğünden, şehrin nezih bir semtinde bir konak edinmek arzusundan söz açmış ve sofradaki hanımlara fikir danışmış. Laf iki kız kardeşin Osman Nedim Bey'e derinden tesir eden hazin hikayelerine de bu vesileyle gelmiş. Allah'ın bildiğini kuldan saklamak niye ki? Sadece hazin hikayesi değilmiş yüreğini dağlayan Osman Nedim Bey, daha ilk görüşte İsmi Gül'ün bu badem gözlü, kara zülüflü, gencecik kızın güzelliğini, narinliğini, zarafetine de vurulmuş ve gönül bu ya, ferman dinlemez, içten içe İstanbul'da alacağı konağın odalarında o gençliğin, güzelliğin, o zarafetin, narinliğin nazlı nazlı salınışını hayal etmeye başlamış. Hayallerine can vermek için çok beklememiş, İstanbul'daki konağını alır almaz ilk iş fikrini kadim dostuna açmış ve İsmi Gül Hanım'ı ikinci zevcesi olarak nikahını almaya resmen talip olmuş. Evin hanımı yoluyla kendisine fikri sorulduğunda İsmi Gül, bu teklifi enine boyuna düşünmek için fazla değil, hepi topu 3 günlük mühlet istemiş. Osman Nedim Bey hem varidatlı hem de kültürlü, kibar bir adammış. Biraz yaşı varmış olmasına ya, gösterişi de yerindeymiş. Dahası aracıların dediğine göre seydasında sadık bir adammış. Görünen o ki yeni konuğunda onu el üstünde tutacakmış. Evet, ikinci izdivaç pek matah bir şey sayılmazmış ama nasılsa Zeynet Hanım Edirne'deymiş. Yüz yüze bakacak değillermiş ya. Böyle böyle 3 gün boyunca koyup kaldırmış genç kız. Düşündükçe içi daha çok ısınmış Osman Nedim Bey'e. Üstüne cümbür cemaat akraba evinde eğreti durmak yerine tek başına koca bir konağın hanımı olmak fikri de galebe çalınca daha fazla naza çekmemiş kendini. Osman Nedim Bey'e söyleyiniz, sadece bir şartım var demiş evin hanımına. Gülnihal'den ayrılamam. Bu izdivaç olacaksa kardeşim de benimle kalacak. Osman Nedim Bey'in bir kez daha Edirne'ye gidip gelişi, yeni konağın hazırlıkları, düğün dernek telaşı derken günler, haftalar kuş gibi uçup gitmiş. Nihayet ismi Gül talibini, he dedikten 3 ay sonra kardeşi Gül Nihal'i ve elbette Gül Civan'ı da yanına katarak gidip yeni yuvasına yerleşmiş. Yeni evliler ümit ettiklerinin fazlasını bulmuşlar birbirlerinde. Baştan beri zaten kanı kaynamış, içi ısınmışmış. Ama ismi Gül, nikahta keramet vardır lafının bir kez daha hakkını vererek gerdek gecesinin sabahında vurulmuş ve günden günü daha çok sevmiş, daha çok bağlanmış kocasına. Osman Nedim Bey de orta yaşın ilk yorgunluk emarelerinden sıyrılıp yenilemiş, onu gençliğinde tazelemiş kendini. Baktıkça bakmaya kıyamamış, sevdikçe sevmeye doyamamış gencecik karısını. Hiçbir şeyini eksik bırakmamış, aşçısı, kahyası, bahçıvanı 2 halayıyla bir konak dolusu hizmetliği ilk görüşte meftun olduğu karısının gençliğini, güzelliğini pervane etmiş. O güne dek İzmit'te küçük bir çiftlikten ötesine hayallerinde bile yol bulamayan İsmi Gül için Osman Nedim Bey'in her köşesini Avrupa'dan getirdiği mobilyalar, gümüşler, kristaller, billurlar, çeşit çeşit kumaşlarla büyük ihtimamla döşediği Nişantaşı'nın en güzel yerindeki o konak, leylaklar, güller, ortancalar, sardunyalarla süslü bahçesiyle, etrafında 4 dönen hizmetçileri, uşaklarıyla hayatın içinde cennetten bir köşe gibiymiş. Altın saçlı, pembe yanaklı, zümrüt gözlü, gül dudaklı Gülnihal'e gelince gün güne serpilip güzelleştiğini farkında değilmiş daha. Yaşı da aklı da pek küçükmüş. Ona kalsa ablasından ve Gülcivan'dan ayrı düşmedikçe keyfine diyecek yokmuş da Osman Nedim Bey bu kadar ile yetinecek gibi değilmiş. Çocuk yaşta yanına sığınan öksüz ve yetim baldızını bir nevi olmayan kız evladı yerine koymuş, o güne dek pek bir tahsil görmemiş olmasına rağmen belli ki pırıl pırıl bir akla sahip olan bu küçük kızı asri İstanbul kızları gibi yetiştirmek için bütün imkanlarını seferber etmiş. Böyle olunca genç kız bir anda Fransızcadan Farsçaya, musikiden edebiyata gelip giden muallimlerin arasında bulmuş kendini. Hiç şikayetçi değilmiş halinden. Tersine gençliğini büyük bir iştahla her gün yeniden yepyeni bilgilerle doyururken bir yandan da konak hizmetlilerinin, halayıkların, uşakların arasında el bebek gül bebek tutulmaktan, her fırsatta Gülcivan'ı sırtına atlayıp Nişantaşı çayırlarını bahçelerini dolanmaktan hoşnutmuş, memnunmuş hayatından. Küçük yaşta yitirdiği babasından sonra kendisine ikinci bir baba olan Osman Nedim Bey'i sarsılmaz bir minnet duygusuyla yerleştirmiş gönlüne. Muallimler bir yana bu sözü sohbeti bal şeker, bilgisi kültürü derya deniz adamdan çok şey öğrenmiş. Munisliği, yumuşak başlılığı, gülen yüzüyle sadece onun değil cümle alemin sevgisini kazanıp herkeslerin parmak ısırdığı bir genç kız olup çıkmış veya hasıl. Evet, neresinden baksan alımlı bir genç kız olmuş olmasına ya, sen de gelinlik kızı oldun artık laflarını aldırmadan eniştesinin Edirne'ye ya da ara sıra Avrupa şehirlerine yaptığı seyahatler boyunca geceleri ablasının koyuna girip uyumaktan kolayına vazgeçmemiş, çocukluğundan vazgeçmemiş Gülnihal. Adıyla müsemma, o bir taze fidandı, gözü açılmamış gül goncası. O odalarda, o bahçede bir sarılışı vardı, sanırsın misler gibi çiçek kokan mülayim bir bahar havası. Ama hayat bu. İçine azıcık derdini, tasasını koymadan olur mu? İzdivaçları 1. yılını idrak ettiğinde İsmi Gül'le Osman Nedim Bey'in güzel bir rüya gibi sürüp giden hayatlarında birbirlerini belli etmeseler, dillendirmeseler de ara sıra gönüllerini vuran tek mevzu, konağın neşesine neşe katacak, renklerini renk olacak, kucaklarını dolduracak bir bebeğin yokluğuymuş. Edirne'deki zevcesi Zinet Hanım'dan 2 oğul sahibi olan Osman Nedim Bey'e kıyasla bu durum bilhassa İsmi Gül'ün içini kemirip durur, dünyanın haline vaktinden evvel vakıf olan genç kadını evlat özleminden ziyade bir çocuk verememesi halinde kocasının sevgisini kaybedeceği, belki zamanla ailesini, cümle alemi hayran bırakan o güzel yuvasını kaybedeceği korkusu yiyip bitirirmiş. O korkuyla İstanbul'un altını üstüne getirmiş, hacılara hocalara danışmış, okutmuş, üfletmiş, bildiği duyduğu her yolu tecrübe etmiş ama ne çare, bir türlü kocasının dülünü tutmayı başaramamış. O baharda Osman Nedim Bey biraz da genç karısının yüzünü güldürsün diye mühürdardan bir yazlık konak almış. Ev bir telaş dayanmış, döşenmiş, hazırlıklar çarçabuk bitirilmiş. İlk heves ya, Haziran'a varmadan bir evden diğerine gidecek eşyalar öküz arabalarına, karnılara, manlılara yüklenmiş. Aşçısı, kalfası, seyisi, halayıkları, bahçıvanı hep beraber yollara düşüp cümbür cemaat karşı yakaya taşınmışlar. O vakitler sanırsın bambaşka bir alemmiş. Mühürdar, moda dedikleri yerler. İngiliz'i, Fransız'ı, Yahudisi, Rum'u, Ermenisi diyeceğim çokluk ecnebiyi her biri bir ucundan tutmuş, hep birlikte yaşar giderlermiş. Göz alabildiğine çayır çimen, akasya ağaçları, bakla tarlaları, denize nazır sıra sıra konaklar, konaklarda biri bitmeden diğeri başlayan eğlentiler, açık havada spor müsabakaları, kadınlı erkekli aleni gezintiler, bir serbestlik, bir ferahlık. Her ne kadar okumuş, yazmış, görmüş, geçirmiş de olsa nihayet Edirne'den çıkma, hazır bir Osmanlı beyefendisi olan Osman Nedim Bey, çocuk yerine koyduğu Baltız Gül Nihal'e ara sıra göz yumsa da gencecik karısının öyle ulu orta insan içine karışmasını pek haz etmezmiş. Hal böyle olunca ismi Gül bir vakit İngiliz İtalyan komşularının ışıltılı hayatlarını uzaktan seyretmekle yetinmiş ama zamanla komşu bahçelerde hanım hanıma içilen beş çaylarıyla da sınırlı olsa da kıyısından, köşesinden o hayatlara sızmayı, derken çay sohbetlerinde karılı kocalı akşam eğlentilerini taşınan dostluklar çıkarmayı başarmış, kolayca karışmış aralarına. Ya Gül Nihal kız, Muhit'in serbestliğinden kâm alıp da fren kızlarını özenince, ne aman bilen, ne dur dinleyen, mühürdardaki konuğun kapısından çıktığı gibi Gülcivan üstünden hiç inmeden tozu dumana katarak soluğu Haydarpaşa çayırında acı badem Çamlıca sırtlarında alan Gül Nihal kız nasıl geçirmiş asli takvimle 1907 yazını. Güzelliği dillere destan bu Çerkes kızı sadece kaşı gözü, boyu bosu endamıyla değil, 1,5 yılda hayli ilerlettiği İngilizcesi ve Fransızcasının yanı sıra keman ve piyanodaki maharetiyle de hemen fark edilmiş. Çok geçmeden akranları arasında modanın, mühürdarın yokluğu hemen hissedilen bir güzel siması olup çıkmış. Ah görecektin, prensesler gibiydi benim kardeşim. O soğuk kaknem İngiliz kızlarının arasında nadide bir zümrüt tanesi gibi pırıl pırıl parlardı. Kim bilir, belki o sinsi, o hain, o kara yazgının nazarı dikkatini de böyle çekti. Yaz ortasıymış. Bir akşam kara koca bahçede baş başa oturmuş, komşu bahçelerin birinden gelen ince sazı dinler, İstanbul'a karşı ferah ferah vişne çerbetlerini içerlerken Osman Nedim Bey birkaç güne dek konağa bir misafir getireceğini haber vermiş ve karısından selamlıkta güzel bir oda hazırlatmasını istemiş. Haşa, hesap falan soracağı yokmuş ya, yine de meraklanmış genç kadın. Neyin nesi, kimin fesiymiş bu misafir? Hatırlı bir misafir. Mabeyinden Asaf Sami Bey'in mahdumu, Mehmet Selim derler bir delikanlı diye başlamış söze kocası. Saray erzakını mühim bir kısmını tek başına temin eden Osman Nedim Bey'in haliyle mabeyinde yakın ahbapları varmış. İşte Asaf Sami Bey de onların en hasıymış. Mehmet Selim, Asaf Sami Bey'in senelerce bir oğul hasretiyle yanıp tutuştuktan sonra küçük yaştan alıp yetiştirdiği, en güzel mekteplerde okutup öz evladı gibi üzerine titrediği pırıl pırıl bir delikanlıymış. Halen sanayi nefise mektebinde tahsil gören bu delikanlı, bir sene evvelinde başlayan Haydarpaşa Gar Binası inşaatında vazifeli Alman mühendislere mütercimlik yapmaktaymış. Osman Nedim Bey, Asaf Sami Bey'in oğlu için Üsküdar civarında kalacak bir yer bakındığını öğrenince, lafı o yaz mühürdarda aldığı yazlık konağa getirmiş ve senin evladın benim de evladım sayılır diyerek delikanlıyı misafir etmekten duyacağı memnuniyeti ifade etmiş.